Asırlar sonra Mekke'de bayram. Tevhid mücadelesinin nice güzelliklerini sergileyen İbrahim aleyhisselamın gençlik günlerinden kainatın efendisi, Hatemül Enbiya, Muhammed Mustafa'nın risalet günlerinin biraz öncesine uzanıyoruz. Kureyş'te bayram günlerinden birini yaşıyordu. Mekke'nin ileri gelenleri son derece pahalı ipekten sarıklar sarmışlar, Yemen'den getirilen gösterişli, çoğu ipekten dokunmuş, değerli ve ince yapılı kaftanlarını savunarak edalı adımlarla yürüyor, yolda birbirleriyle selamlaşıyor, giderek yoğunlaşan kalabalığın içinde gözden kayboluyorlardı. Halk da kendi imkanları oranında en güzel elbiselerini giymiş, canlı ve neşeli bir kaynaşmanın içinde canlılığa canlılık katıyorlardı. Kadın ve çocukların elbiseleri ise görülmeye değer renklilikte ve güzellikteydi. Takılan ziynetler, özellikle de mücevherler, göz kamaştıran pırıltılarla kendilerini belli ediyor, dikkatleri üzerlerine çekiyorlardı. Süslenenler sadece insanlar da değildi. Kureyş zenginlerinin hazırlayıp getirdiği kurbanlık hayvanlar da süslerle bezenmişti. Onlara takılan süslerin çeşitliliği ve renk bolluğu günü daha manalı hale getiriyordu. Birazdan bu güzel hayvanlar Kâbe'de yer alan putların önünde kurban edilecekti. Evet, Kureyş bayramlarından birini yaşıyordu. Ancak bütün bu hareketliliği farklı gözlerle seyreden biri vardı. Zeyd. Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl. Kalabalıktan uzakta bir yerde durmuş, dalgın gözler ve düşünceli bir tavırla önünden geçenlere durmadan dalgalanan, hareket halinde olan kalabalığa bakıyordu. Getirilen kurbanlık hayvanların putların önünde kesime hazırlandığını görünce hareketlendi. Hızlı adımlarla Kâbe'nin yanına vardı. Sırtını Kâbe'ye dayadı ve yüksek sesle haykırdı. "Ey Kureyş topluluğu! Bu koyunları koçları yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip suya kandıran O'dur. Yerden otlar bitirip doyuran O'dur. Eğer ot verip besleyen, su verip susuzluğunu gideren O'ysa, siz bu hayvanları nasıl ondan başkasına kurban edebiliyorsunuz? Siz hakikaten doğruyu bilmez, cahil bir topluluksunuz." İnsanlar ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Şaşkınlığı bozan Hazreti Ömer'in babası Haddab oldu. Kalabalığı yararak ileri atıldı ve kardeşi Amr'ın oğlu olan Zeyd'e öfkeli bir tokat attı. Tokadı her kelimesinden öfke akan şu sözler takip etti: "Yazıklar olsun sana! Uzun zamandır senden bu tür düşüncesiz sözler duyuyor, katlanmaya çalışıyoruz. Artık sabrımız tükendi." Daha sonra da ayak takımını kışkırtarak Zeyd'e saldırttı. İçinde yaşadıkları hayat selinin akışına bütünüyle kendisini teslim edenler, doğruyla eğrinin kıyasını yapacak bilgi ve iradeyi kaybedenlerin taciziyle Zeyd, Mekke dışına çıkmak zorunda kaldı. Giderek Hira Dağı'na sığındı. Hattab'ın öfkesi hala geçmemişti. Yeğeni Zeyd'i bir daha Mekke'ye sokmamaları için Kureyşli gençlerden bir grubu görevlendirdi. Zeyd artık Mekke'ye gizlice girebiliyor, insanlar arasında fazla görünemiyordu. Zeyd İbni Amr, Hazreti İbrahim'den gelen tevhid inancını bozan, ilahi pınardan gelen berraklığı bulandıran, giderek kirleten, her geçen gün biraz daha sapıklık bataklığına gömülen Kureyş'in nasıl bir durumda olduğunu idrak eden, nasıl bir uçuruma doğru ilerlediğini gören ve bu kör gidişe dur demek için çırpınan nadir insanlardandı. Kâbe'yi çevreleyen putlar, hayatı yönlendiren fal okları, içki, kumar ve diğer ahlaki çöküntüler onu son derece rahatsız ediyordu. Onun bozulmamış safiyeti, hakkı gören basireti, bu çirkef hayata akışına, bu akış içinde gördüklerine isyan ediyordu. Rahman, Rahim, Rezzak olan Allah'ın semadan boşalttığı yağmurlarla beslenen kuyulardan, vadilerden, pınarlardan su içerek, kırları bezediği otları, ağaç yapraklarını yiyerek filizlenip gelişen, çoğalan, onun yarattığı dağlarda, ovalarda, vadilerde, kırlarda dolaşarak nimetinden pay arayan ve nasibine düşeni alan hayvanların, gece gündüz sabit duran, konuşamayan, kıpırdayamayan, rüzgarın savurduğu kumlardan, tozlardan kendini koruyamayan, tepesine konup pisleyen kargayı bile kovalayamayan, sineği bile ürkütemeyen putlara, taştan veya ağaçtan yontulmuş heykellere kurban edilmesine karşı geliyor, yapılan çılgınlıklara, cahilce davranışlara fazla bir anlam veremiyordu. Canlı canlı toprağa verilecek kız çocuklarını babalarından yalvararak alır, onları bakar büyütür, filizlenip gelişen çocukları daha sonra babalarına gösterir, babaların şefkat duyguları galip gelir, kızlarını isterlerse onlara verir, istemezlerse onları büyüterek dengi biriyle evlendirirdi. O, insan fıtratının güzelliklerini taşıyordu. İthafül Vera isimli eserde Zeyd İbni Amr, akarak vücut dışına çıkan kanı, murdar ölen veya putlara kurban edilen hayvan etleri gibi Allah'ın haram kıldığı her şeyi haram kabul etmiş, cahiliyede işlenen zulmün her çeşidine karşı çıkmıştır, der. O, akıl ve iradesini doğru yolda kullanıyor, selim fıtratını koruyor, bu fıtrat onu doğrulara sevk ediyordu. Zeyd, bu düşüncelerinde hepten yalnız değildi. Varaka İbni Nevfel, Ubeydullah İbni Cahş, Osman İbni Haris, Peygamber Efendimizin halası Ümeyme yaklaşık aynı duyguları taşıyan insanlardı. Zeyd zaman zaman düşüncelerini, dertlerini onlara açar, duygularını, sıkıntılarını, arzu ve ümitlerini onlarla paylaşırdı. Yine bir gün kendisini Mekke'ye sokmayan Kureyşlileri atlatarak onlarla buluştu. Düşüncelerini onlara şu kelimelerle ifade etti. Hepiniz biliyorsunuz ki mensubu olduğumuz, içinde yaşadığımız bu kavim hiçbir kıymet ifade etmeyen bir hayat tarzı sürdürüyor. İbrahim aleyhisselamın dininden saptılar, ona muhalif bir yol tuttular. Eğer kurtuluşa ermek istiyorsanız, sizi doğruya, hakka götürecek bir din edinin. Onu arayın, bulun ve ona bağlanın. Varaka İbni Nevfel, Ubeydullah İbni Cahş, Osman İbni Haris ve Zeyd, yoğun bir arayış içine girdiler. Resulullah'ın halası Ümeyme, Kureyş'in nasıl bir bataklıkta olduğunu biliyordu. Ancak kadın olması, içine huzur verecek bir inanç ve hayat tarzına sahip olmak için seyahatler yapmasına, araştırmak için diyar diyar dolaşıp kapı çalmasına, ilim irfan ehli bulup konuşmasına imkan vermiyordu. Arayış içindeki erkekler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla manastırların uzlet köşelerine kadar uzanarak bilgisi olduğuna inandıkları rahiplerle görüşüyor, hangi milletten olursa olsun kendisine manevi duygu ve bilgi eseri gördükleri kimselerle bilgi alışverişi yapıyor, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dininin izlerini arıyorlar, safiyetini koruyan bilgiler bulabilme ümidiyle kapılar çalıyorlardı. Bu araştırmalar neticesinde Varaka İbni Nevfel Hristiyan oldu. Varaka bu semavi dinde tevhid inancının izlerini hissetmişti. Hristiyanlığın o günkü yaşanılan şeklindeki bozukluğu da fark etmişti. Şimdi akıl süzgecini iyi kullanmaya çalışıyor, bildiği, inandığı kadarıyla bozuk anlayış ve inanışları eleyip atmaya, sağlam olanlarını almaya, onlara sahip çıkmaya çalışıyor, zaman zaman kendisine yol göstermesi için Rabbine dua ediyor, tevhid inancının nezih çizgisini yakalamak için çırpınıyordu. Ubeydullah İbni Cahş'la Osman İbni Haris ise araştırmalardan eli boş çıkmışlar, karşılaştıkları her dine bulaşan batıl anlayış, inanış ve uygulayışları görerek hepsinden uzak durmayı tercih etmişlerdi. Nüfeil'in torunu Zeyd İbni Amr'ın başından geçenlerse gerçekten paylaşmaya değerdi. Yaşadıklarını ve hissettiklerini kendisinden dinliyoruz. Yahudiliği inceledim, Hristiyanlığı inceledim, hiçbirinde bana gönül huzuru verecek bir şey bulamadım. Aradığım safiyeti, Hakk'a giden çizgiyi bulamayınca her iki dine de yaklaşmadım. Gönül sıcaklığı, rahatlığı duymamıştım. Araştırmaya devam ediyor, ufukları çerçeveleyen dağlar aşıyor, uçsuz bucaksız görünen sahralar geçiyor, İbrahim aleyhisselamdan kalan tevhid inancını yaşayan bir topluluk, bir insan arıyordum. İmanın safiyetini korumuş, onu şirke, bidatlere bulaştırmamış, iblisin vesveselerine, tezyinine kanarak gerçek manevi hazineyi kaybetmemiş birine rastlamak ümidiyle diyar diyar geziyordum. Bu arayış içinde Şam bölgesine geldiğimde bu diyarda oldukça bilgili bir rahibin varlığına ve geçmiş kitaplar hakkında derinliğine bilgi sahibi oluşuna dikkat çekildi. Giderek sözü edilen rahibi buldum. Ona nasıl bir arayış içinde olduğumu, başımdan nelerin geçtiğini, bu yolda nelerle karşılaştığımı ve bu diyara nasıl bir ümitle geldiğimi anlattım. Beni dikkatlice dinledikten sonra, "Ey Mekkeli kardeş, görüyorum ki sen İbrahim'in tebliğ ettiği dinin arayışı içindesin." dedi. "Evet, arzum bu," diye cevap verdim. Benim bu cevabım üzerine rahip şunları söyledi. "Sen artık bugün var olmayan bir dini arıyorsun. Bir an önce kendi beldene dön. Allah, İbrahim'in tebliğ ettiği şeriatı yenileyecek, tevhid inancını yeniden canlandıracak kişiyi senin kavminden gönderecek. Nasip olur o kişiye kavuşursan ona bağlan ve ondan asla ayrılma." Zeyd bu sözleri duyunca derinden sarsılmıştı. Konuştuğu rahibin sözleri sıradan sözlere benzemiyordu. Tevhid inancı yeniden Beytullah'ın yanında canlanacak, ilahi nur beşeriyete yeniden bu mukaddes diyardan yayılacaktı. Hasretini, özlemini duyduğu insan kendi topraklarından, kendi milletinden çıkacaktı. Zeyd derhal yol hazırlıklarını yaparak Mekke'ye dönmek için yola çıktı. Gelişi beklenen peygambere ulaşma arzusuyla sahraları aşmaya, kıvrım kıvrım ilerleyen yolları adımlamaya başladı. Bitmek bilmeyen yollar, hasretine hasret, susuzluğuna susuzluk katar gibiydi. Şimdi arayış içinde dolaşmıyordu. Belli bir hedefi vardı ve vakit kaybetmeden oraya ulaşmak istiyordu. O, bu asil arayışını sürdürürken, umut ışığını yakalamak için diyar diyar dolaşırken, gönlüne ümit ışıkları serpen müjdeyi alıp, yollar kat ederken, Musa'ya, İsa'ya gelen Namus-u Ekber, Hira Dağı'ndaki mağarada uzdet halinde olan Muhammedül Emine de gelmiş, kainatın efendisi, peygamberlerin sonuncusu, iki cihan güneşi, en yakınında yer alanlardan başlayarak tevhid inancını gönüllere aktarmaya başlamıştı. Yıllar yılı arayış içinde olan Zeyd, ne yazık ki ona ulaşamadı. Yıllar süren özlemini, hasretini gideremedi. Saf, berrak tevhid pınarından kana kana içerek susuzluğunu kandıramadı. Yolda haydutların saldırısına uğradı. Saldırı sonunda ağır yaralar almıştı. Hayatının devamından ümidini kesmiş gibiydi. Hayatından geri kalan son dakikalarda gözlerini semaya kaldırarak dua etti. "Allah'ım, beni bu hayırdan mahrum ettiysen de oğlum Said'i mahrum etme." Zeyd'in duası kabul görmüş, Rabbi bu hak arayıcısının elini boş çevirmemişti. Yağ dillerde ettiği dua, İslam nurunun yayılmaya başladığı ilk günlerde Said'in o nura gönül verişiyle makbul dualar arasındaki yerini almıştı. Said İbni Zeyd, İslam'a ilk gönül verenlerden, Allah'ın birliğine ilk iman edenlerden, Resulünü ilk tasdik edenlerden, iman kervanına ilk katılanlardandı. Annesi Fatıma da bu nurun gönle verdiği huzuru tadanlardan oldu. Hanımı Fatıma da. Güzel evleri iman nuruyla aydınlanan, kalplerin huzur ve sükun bulduğu bir ev olmuştu. Bu duruma çok şaşırmamalıydı. Çünkü Said, Kureyş müşriklerinin içine düştükleri bataklıktan, iç içe yaşadıkları sapıklıktan nefret eden bir evde büyümüştü. Yaşadığı sürece hakkı arayan, tevhid inancının izlerini süren, onu bulmak için çırpınan bir babanın ve onu çok iyi anlayan bir annenin kucağında terbiye görmüş, onların gönlüne aktardığı duygularla boy sürüp filizlenmişti. O baba ki hakkı arayış yolunda ruhunu teslim etmiş, varlığını ve birliğini gönülden hissettiği Rabbine, oğlunun hidayeti için dua ederek son nefesini vermişti. Said İbni Zeyd. Zeyd'in oğlu Said kimdi? Biz onu nereden tanıyor, nereden hatırlıyoruz? Evet, biz onu bir yerlerden hatırlıyoruz. O, Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın kocasıydı. Henüz İslam nuruna kavuşmamış Ömer'in öfke ve hışmının geri adım attırmadığı, susturamadığı Fatıma'nın, Hazreti Ömer, yeni nazil olan Taha suresinin ilk ayetlerini onların evinde okumuş, onların evinde kalbi yumuşamış, onların evinde İslam'ın gönüllere verdiği manevi lezzeti duymuş, sonra da kainatın efendisinin huzuruna vararak kelime-i şehadet getirmişti. Said, hanımı Fatma ile birlikte Müslüman olmuş, evini İslam nuruyla, bu nur kaynaklı ilim ve irfanla doldurmayı bilmişti. Annesi Fatma'nın da ilk günlerde İslam'ı tereddütsüz kabul edişi sevinçlerine sevinç katmış, kalplerini azim ve şevkle doldurmuştu. Bu güzel ev, Kur'an tilavetlerinin, duaların semaya yükseldiği, Allah için alınların secdeye gittiği bir evdi. Said, diğer mümin kardeşleriyle birlikte İslam'ın ilk çile dolu yıllarını birlikte yaşadı. O günlerin acısını, tatlısını onlarla paylaştı, onlarla birlikte ağır imtihanlardan geçti. Bu ağır imtihanlar ona hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olma şerefinin bahşedilmesine vesile oldu. Kureyşlilerin eza ve cefası bu güzel aileyi yıldırmaya, batıla döndürmeye, gönülden teslim oldukları iman nurunu kalplerinden söküp almaya yetmedi. Ancak onlar Kureyş'in kalbini söküp alır gibi onların içlerinden en güvendikleri, kendisine en çok ümit bağladıkları, ağırlığını en çok hissettikleri Ömer İbni Hattab'ı söküp almışlardı. İslam tarihine unutulmayacak hatıralar bırakan Hazreti Ömer'in İslam'a girişine onlar vesile olmuştu. Said İbni Zeyd radıyallahu anh, İslam nuruna kavuştuğunda henüz 20 yaşlarındaydı. Gençliğinin bütün enerjisini hak yolda hizmete vakfetmiş biriydi. Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra da Bedir gazvesi dışında bütün gazvelerde İslam sancağının altında Allah Resulü'nün yanındaydı. Bedir'de bulunamayışının sebebi de Allah Resulü'nün kendisine verdiği bir görevi yerine getirmek için harekattan önce Medine'den ayrılışı, Bedir'e doğru yola çıkıldığı sırada orada bulunamayışıydı. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesine katılmış gibi kendisine Bedir gazvesi ganimetlerinden pay vermişti. Yokluk ve acılı günleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk müminlerle yaşamış, müminlerin damla damla artışını görmüş, sel sel olup İslam'a yönelenlerin şevkli günlerinin hazzını da duymuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle İslam'ın zafer dolu günlerine de tanık olmuştu. Kainatın efendisinin dünya hayatını terk edişinden sonra da öyle oldu. Zafer müjdeleri taşıyan rüzgarlarla dalgalanan İslam bayrağı altında fetih tekbirleri getirerek Pers imparatorunun sarayına kadar dayanmış, Bizans topraklarında at koşturmuştu. Mümin kardeşleriyle omuz omuza girdiği cihatta övgüye değer ayrı bir yeri, her cihattan taşıdığı farklı hatıraları olmuştu. Yermük gazvesindeki hatırasınınsa gönüllerde apayrı bir yeri olmalıdır. Tam donanımlı dev Bizans ordusu ağır ve nizami adımlarla İslam cihat ordusunun üzerine yürüyordu. Sanki alttan gizli ellerin hareket ettirdiği dağlar gibiydiler. Arazinin şekliyle o da şekilleniyor, dalgalanıyordu. Komutanlar, şövalyeler, devlet ricali ön saflarda yer almış, haşmetli bir yürüyüşle yüreklere korku salma gayretindeydiler. Papazlar en önde yürüyor, ellerinde haçlar taşıyor ve yüksek sesle dua ediyorlardı. Ettikleri duadan bir bölümü yüksek sesle söyledikçe sel gibi akan, dağlar gibi haşmetli ordunun askerleri hep birden onların söylediklerini tekrar ediyorlar. Gök gürlemesi gibi bir ses dalga dalga ilerleyerek vadiyi dolduruyordu. Gelen ordu İslam ordusunun altı katıydı. Müslümanlar Bizans ordusunun bu dehşet uyandıran tablosu karşısında yüreklerde esen korku rüzgarlarına engel olamadılar. Sayıları çok fazla, kendilerine güvenleri tam, silah donanımları hemen hemen kusursuzdu. Bu açılardan İslam cihat ordusuyla kıyaslanamayacak bir durumdaydılar. Son derece disiplinli hareket ediyorlardı. O asırların tecrübesini taşıyan bir imparatorluk ordusuydu. Her bir mücahidin iç dünyasında ayrı bir fırtına esiyordu. Aziz sahabe Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'in dudakları kıpırdıyor, papazların, rahiplerin yükselen seslerine karşılık vererek dua ediyordu. Allah'ım, ayaklarını kaydır, kalplerini korkuyla doldur. Üzerimize huzur ve sekinet indir. Bizi takva ile bütünleştir. Karşılaşmayı bize sevdir. Kazaya rıza gösterme olgunluğuna erdir. Sesler giderek yaklaşıyor, daha güçleniyor, zırh ve kalkanlardan çıkan madeni seslerle birbirine karışıyordu. Sanki meydanda garip bir ürperti rüzgarı dolaşıyordu. Bunlar yaşanırken Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh öne çıktı. Kalpleri cihada hazırlamak için konuşmaya başladı. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın dinine arka çıkın, yardım edin ki Allah da size arka çıksın, yardım etsin. Ayağınızı sabit tutsun ki sizleri geri adım attırmasın. Ey Allah'ın kulları! Sabredin, dayanın. Sabır ve sebat, dalalet karanlıklarından kurtuluş kapısıdır. Rabbin rızasını celbedici, ar duygusunu önleyicidir. Mızraklarınızı hedefe doğrultun, kalkanlarınızı perde edinin, sessizliğe gömülün, içinizden Allah'ı zikredin, benden emir gelinceye kadar böyle bekleyin. Rabbim ne dilerse ancak O olur. Onun cesaret, metanet ve teslimiyet dolu bir sesle yaptığı bu konuşma gönülleri yatıştırmıştı. Sanki herkesin vücut ağırlığı artmış, ayaklar zemine daha sağlam basmaya başlamıştı. Ebu Ubeyde'nin azim ve sebat aşılayan bu sözleri ilahi irşada dayanan sözlerdi. Zikri Hakim'e kulak veriyoruz. Ey iman edenler! Herhangi bir düşman birliğiyle karşılaştığınız zaman sebat edin, geri adım atmayın ve Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz. Enfal 45. Allah'ı anış, zikrediş, ona yöneliş. Uğruna can ortaya konulan yaratana sığınış. Tavsiye edilen buydu. Ebu Ubeyde radıyallahu anh bu tavsiyeyi mücahitlerle paylaşıyordu. Onun konuşmasının arkasından mücahitler sessizliğe gömüldüler. İç dünyalarına daldılar. Rahman'ı zikre başladılar. Artık diller zikrediyor, gönüller Mevla'ya yöneliyordu. Dev bir ordu üzerlerine geliyor, onlar bu ordunun önünde yerine çakılmış duruyor, dış dünyadan koparak iç dünyalarında yol alıyor, uğruna her şeyi göze aldıkları Rablerini zikrediyorlardı. Allah'ın adını her andıkça kalpler Allah, Allah diye atmaya başlıyor, damarlardaki kan hızlanıyor, iç dünyalarındaki basınç giderek yükseliyor, yükseliyor, yükseliyordu. Her nefer patlamaya hazır bir volkan haline gelmişti. Bunların yaşanılıp hissedildiği bir anda İslam cihat ordusu saflarından bir yiğit öne çıktı. Bütün dikkatler ona çevrilmişti. Öne doğru ilerleyen mücahit Ebu Ubeyde'ye ''Şu an ne yapmam gerekiyorsa ona hazırım, azimliyim. Benimle Allah Resulüne göndermek istediğin bir haber var mı?'' dedi. Ebu Ubeyde bu yiğidin içinde bulunduğu ruh halini o anda nasıl bir duygu seli içinde olduğunu anlamıştı. Diğer mücahitleri ateşleyen bu yiğide cevap verdi. Evet var, Efendimiz'e benden ve bütün Müslümanlardan selam götür ve şöyle söylediğimizi haber ver. Ya Resulallah, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini bulduk, onların gerçek olduğunu gördük. Bununla çok şey demek istiyordu. Onun ne demek istediğini acıları ve tatlıları beraber yaşayan bir avuç mümin gönülle birlikte yola çıkıp bugünlere gelen mücahitler anlıyordu. Şimdi kalplerde farklı bir rüzgar esmeye başlamıştı. Bu noktada Said'i dinliyoruz. Onun söylediği bu sözleri duyunca ve kılıcını müthiş bir kararlılıkla sıyırarak hızla üzerimize gelen düşmana doğru ilerleyişini görünce sanki bütün dünyayı unutmuştum. İleri fırladım, koşuyordum. Sonra aniden dizlerimin üzerine çöktüm. Bütün vücudum gerilmişti. Birden yay gibi boşanıp üzerimize gelen ilk Bizans süvarisinin üzerine atladım. Ona sanki mızrağımla birlikte saplandım ve onu atından aşağı yuvarladım. Sonra bir başka düşmanın üstüne atladım. İçimde korku diye bir şey kalmamış, Rabbim sanki korkma duygusunu bütünüyle kalbimden söküp atmıştı. Mücahitler ateşlenmiş, sınırsız bir cesaret ve azimle düşman üzerine atılmışlardı. Mağrur Bizans ordusu neye uğradıklarını şaşırmıştı. Asla kendilerine güç yetiremeyeceklerine inandıkları, karşılarında çaresiz gördükleri bu insanlar şimdi karşı konulmaz bir güç ve hızla hareket ediyorlardı. Durmadan çakan şimşekler gibiydiler. Korku nedir unutmuşlar, şehadet azmiyle dolmuşlar, zapt edilmez, önünde durulmaz bir güç haline gelmişlerdi. Bizans'ın bütün gayretlerini boşa çıkartıyor, sevk ettikleri her birlik göğüsleniyor, önce durduruluyor, sonra parçalanıyor, püskürtülüyor ve bir öncekinin akıbetine uğratılıyordu. Yiğitlerin tekbirleri ve Bizanslıların feryatları, papazların seslerini ve askerlerin hurra naralarını bastırmıştı. Resulullah'ın halası Safiye'nin oğlu Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh, akla hayale zor sığacak hücumlar tazeliyor, Bizanslılara dehşet saçıyor, hamlelerine ayak uyduran asil atıyla safları yarıp öbür ucundan çıkıyordu. İman nuru kalplerde volkanlaşmış, kaba kuvvet ve gösteriş çökmeye başlamıştı. Çok geçmeden dev Bizans ordusu eriyor, sönüyor, savaş meydanında zafer tekbirleri yankılanıyordu. Bu tekbirlerin içinde en coşkulu tekbirlerden biri de şüphesiz Said'e aitti. O gün çok farklı bir gün olmuştu. Said radıyallahu anh daha sonra Dımaşk'ın, bugün halkımız arasında yaygın olan ismiyle Şam'ın fethinde de bulundu. Dımaşk halkı İslam'ın hükmüne boyun bükünce Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh onu bu şehre vali tayin etti. Dımaşk şehrinin emirliğini üstlenen, Şam diyarına ilk İslam valisi olan kişi oydu. Allah Resulü'nün dizi dibinde yetişmenin güzelliklerini bu diyara taşıyan ve takdir toplayan insanlardan oldu.